burada kalacağız. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bir başka salı gününde 10 Şubat 2015'te Biz Burada Kalacağız programında yine sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Nurettin Turan ve Şule Çankaya birlikte hazırladılar. Teknik masada yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Gülnur Akalın sizlerle birlikte olacağız. Göç uzmanı hocamız Doktor Can Ünver program danışmanımız. Ayrıca Profesör Doktor Mustafa Çakır, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Yurt Dışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü stüdyo konuğumuz olacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21 belge geçer numaramızda +90 312 koduyla 463 32 84. Ayrıca bizlere ulaşabileceğiniz bir blog adresimiz de var. Ayrıca programımızın tekrarlarını da bu adresten dinleyebiliyorsunuz. bizburada.blogspot.com. Bu haftada geçen hafta değindiğimiz Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Batı'yla yaşadığı kültürel farklılıkları, kurduğu kültürel ilişkileri konuşacağız. Bu aşamada geçtikleri kültürel aşamaları konuşacağız. Stüdyo konuğumuz da ve bir telefon konuğumuz da olacak ilerleyen dakikalarda. Hemen sözü Sayın Mustafa Çakır'a bırakmak istiyorum ben. Hocam, Avrupa'da Türk vatandaşlarının 50 yılı aşkın bir süredir artık göçmen olmaktan çıkıp vatandaş olma yolunda ilerledikleri bir süreç var. Sizin bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir? Neredeydi, nereye geldi Türk vatandaşları Avrupa'da?
Şimdi Türk vatandaşları Avrupa'da neredeydi, nereye geldi? Hakikaten bu günlerce konuşacağımız bir konu, evet. Ama... Türk vatandaşları önce Avrupa'da geçici süre çalışan, emeğini karşılığını alacak, Türkiye'de birkaç kuruş yatırım yapacak, ev yapacak, borcu varsa borcunu ödeyecek,
mevsimlik
işçi olarak görüldü. Ve Almanlar aslında Almanca'da bu insanlara ne ad vereceklerini bilemediler. Yabancıydı bunlar. Yabancı işçi diyemediler. Çünkü yabancı terim olarak Almanca'da İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuzluklarıyla birlikte kirlenmiş bir kavramdı. Ve yabancı işçi diyemediler, misafir işçi dediler. Şimdi misafir işçiler bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye geri dönmeleri gerekiyordu. Ama Türkiye'ye geri dönecek olan misafir işçiler... geri dönemediler. Çünkü Alman işverenlerin işine gelmedi. Çünkü Almanca bilmeyen belli bir niteliği meslek eğitimi ağırlıklı olarak olmayan insanlar bir işi öğrendikten sonra Türkiye'ye dönmeye kalktıkları zaman işveren dedi ki hayır, biz bunların gitmesini istemiyoruz. Bunlar Türkiye'ye lütfen dönmesinler ve Almancayı öğrendiler, işi öğrendiler, kalsınlar dediler ve böylece kalıcı hale geldiler. Birinci kuşak işçiler her biri dil bilmemesine rağmen, yol bilmemesine rağmen büyük başarı öykülerine imza attılar. Ben okuyamadım, ben işte herhangi bir meslek sahibi olamadım ama benim çocuğum okusun, benim çocuğum belli bir eğitim alsın diye bunu bir ideal olarak gördüler evlerin içerisinde. Bundan çıkış noktası böyle bir şeydi. Yokluk ve yoksunluk noktasından bugün Almanya için söz edecek olursak, Almanya'da en üst düzeyde kamu görevi yapan Türkiye kökenli Alman vatandaşlarını görüyoruz.
Evet.
Söz gelimi işte bugün gelinen noktada Berlin eyaletinde başbakan yardımcısı, Türkiye kökenli birisi, federal hükümette göç ve uyum işlerinden sorumlu bakan, gene Türkiye kökenli Aydan Hanım, Aydan Özoğuz. Yani bunun dışında başka siyasi partilerde eş başkan Cem Özdemir, biliyorsunuz yine Yeşiller Partisi'nde Almanya'da gelinen nokta. Bunlar ikinci kuşaklar. Şimdi bu süreç tekrar nereden başladığımıza geriye gelirsek, vatandaşlar bir süre sonra kesin artık Türkiye'ye geri dönmeyecekleri anlaşıldıktan sonra, Türkiye'ye dönmeyecekleri anlaşıldıktan sonra misafir terimini de artık kullanmamaya başladılar. Göçmen işçiler dediler, yabancı hemşerilerimiz demeye başladılar. Ausländische Mitbürger ya da migrant falan. Ama Türkiye'den bu sefer bu insanlara ne diyeceklerini bilemediler. Öyle ki şimdi Anadolu'da bir kültür var. Şimdi gurbet berbat, yiğit oğlum geri geldiğinde onu anlatmamaktır diyor. O sıkıntılarıyla çektikleri sıkıntıları gurbette bırakıp geliyorlar. Hatta gelirken işte filmlere konu oluyor, romanlara konu oluyor. Sarı Mercedes falan, biliyorsun şeyler falan. Yani bu tür şeyleri insanlar yaşıyor. Türkiye'ye geldikten sonra ilk dönem özellikle soruyorlar. İşte Anadolu'da nasıl şey yapılıyor? Almanya'daki hayat nasıl? Ya da Avusturya'daki hayat nasıl? İsviçre'deki hayat nasıl? Onlar hep olumlu yönlerini anlatıyorlar. Almanya'dan teypler geliyor. İşte bilmem şeyler geliyor falan. Ya da borç harç, banka kredisiyle vesaireyle aldıkları arabalarıyla geliyorlar. Geldikleri çevrede, sosyal çevrede oldukça popüler oluyorlar. Harcamalarıyla, işte yaşam tarzlarıyla bir özenti oluşuyor. Ben de gitsem acaba oluyor arkadan bu sefer. Böyle bir süreç yaşandı ve bu sürece baktıktan sonra Türkiye ile Almanya, Avusturya falan bu belli bir kurala bağlansın istenildi. Bu çünkü kurala bağlamadan önce de göçler vardı. İşte yurt dışına çalışmaya gidelim falan diye. Ta Osmanlı döneminde itibaren başlamıştı aslında göç olayı, Almanya'ya işçi göçü olayı başlamıştı Osmanlıların döneminde. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde tabii özellikle 60'lı yılların şeyinde başında Türkiye'deki artan işsizlik, hızla artan nüfus, ondan sonra enflasyon, ekonomik sıkıntı bir anlamda mecbur etti vatandaşlar, yurt dışına gittiler. Türkiye'de yurt dışına işçi göçü derken Almanya ile anlaşma imzalandı 1961'de bilindiği üzere. Sonra 64'te Avusturya ile imzalandı, Belçika ile imzalandı. Bu sene işte 50. yılı Fransa ile yapılıyor falan. Yani Avrupa ile de belli kurala bağlandı. Belli kurala bağlanırken ama bir takım şeyler unutuldu. Söz gelimi Alman işveren ya da Avusturyalı işveren ne tür bir iş gücüne ihtiyacı olduğunu tanımladı. Sağlıklı olacak, işte şu olacak, bu olacak. İstanbul'da kurulan şeylerde, işçi alım bürolarında her türlü sağlık kontrolünden geçildi. Filmi çekildi. Dişinde çürük varsa ağzında, dişleri, dolguları tamamlandı falan böyle. Gittiler Avrupa'ya ama bir şeyler unutuldu. Ne unutuldu? Bu vatandaşlar Avrupa'ya giderken dil bilmiyorlardı. Dilini bilmedikleri, kültürünü bilmedikleri bir ortama gittiler. Dilini, kültürünü bilmedikleri ortamda işçi barakalarında önce şey yaptılar değil mi? Trenlere bindiler. Sirkeci'den Münih'te indiler, Köln'de indiler vesaire. İndikleri yerlerde enteresan olaylar yaşadılar. Söz gelimi onların Almanya'ya ilk indikleri ya da Avusturya'ya neyse gittikleri yerdeki ilk şey indikleri yer tren istasyonu olduğu için, Bahnhof olduğu için Almanca bilmiyorlar. İş yerine gidiyorlar. İş yerlerinde mesela hafta sonları arkadaşlarıyla buluşma yerleri Bahnhof'lar oldu. Tren istasyonları. Arkadaşlarıyla Bahnhof'ta buluştular. Ertesi gün de iş yerine gittikten sonra iş yerlerinde Almanca bir şey söyle, işte şunu getir, şu kalemi getir ya da şu tuğlayı getir bilmem, anlamıyor. Ich verstehe nicht diyor mesela. Verstehe ist du Bahnhof diyor adam mesela. Yani istasyonu, ama istasyonu anlıyorsun, Bahnhof'u. Bunun arkasında başka şeyler de var tabii. Ve böylece Almanca'ya bir deyim, bir şeyi anlamayan kişi anlamında verstehe ist du Bahnhof diye bir terim oluşuyor. Böyle yani öyle bir yabancı kültür içerisindeki ihmal edilmiş dedik ya da o anda planlanmamış Almanca kurslarına gitmemişler. Almanlar da Almanca kursu o dönemlerde açmamışlar açıkçası. Ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla Almanca öğrenmişler. Ve kendi imkanlarıyla öğrendikleri Almanca bir ara dil Almancası, işçi Almancası diye çıkmış. Daha ki işte Almanya'da bu konuda bir araştırma yapmaya başlamış. Heidelberg'de bir proje grubu çıkmış. Demiş ki ya bu insanlar konuştuğu Almanca Almanca değil. Bu Almancayı biz bunların Almancalarını geliştirelim demişler. Sorun yapmışlar ve ilk defa Almanya'da Heidelberger Forschungsprojekt diye bir araştırma grubu ortaya çıkmış. Sonra Ingenkheim doktora tezi yapmış. Gastarbeiter Deutsch diye yabancı işlerin şeyiyle ilgili. Buna karşılık olarak bir grup Alman da yine Heidelberg ve çevresindeki Almanlar Heidelberg'e manifestosunu yayınlamışlar. Ya bu yabancılar çok işte geliyorlar, bizim dilimizi bozuyorlar, kültürümüzü bozuyorlar bilmem ne falan. Yani bu dilimizi, kültürümüzü bozuyorlar derken aslında ortada kasıtlı olan bir şey yok. Yani İbrahim Tatlıses'in çok enteresan bir lafı var. Urfa'da Oxford var da biz mi gitmedik diyor. Yani sen Almanca kursu açtın da biz mi gitmedik, Almanca öğrenmedik der gibi bir durum söz konusu. Vatandaşlar böyle devam ediyor.
Evet, kısa bir aradan sonra sohbetimiz devam edecek.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalıcıyız programını dinliyorsunuz.
Zihniyet farklılığına
değineceğim. Değerli dinleyenler, Biz Burada Kalıcıyız'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Hocam sözünüzü böldük. İbrahim Tatlıses'te kalmıştık en son.
Evet.
Buyurun, yani, size bırakıyorum.
Oxford var da biz mi gitmedik? Almanca kursu var da biz mi gitmedik dediler. Olayı farkında... Bavyera eyaletinde olayın farkına vardılar. Ve Bavyera eyaletine dediler ki ya dediler bu işçiler Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre bu işçilerin çocuklarının iyi eğitim alması lazım. Okulla ilgili eğitimle ilgili düzenlemeler başladılar. Türkiye'den öğretmen getirmeye başladılar. O dönem hakikaten Alman okullarında üzerine titizlikle durulan konulardan birisi işçi çocuklarının eğitimiydi, Almanca öğrenmeleriydi falan. O yani Cem Özdemir'lerin vesaire yetişmeleri o döneme bağlı. O dönem yetişen çocuklardı. Sonra
evet.
Bu şeyde toparlamak istersek yani bu dile şey yaptılar. Bir süre sonra ama iş gücü göçünün belli şeyleri öğretmen alımına falan başladılar. Farklı dünyalar oluyor. Çocuklar mesela Almanya'da yaşayanlar ben doktora yaptığım dönemde de gördüm, araştırma yaptım. Aileler kendi içlerine kapanık kendi dünyalarını oluştururlar. Türkiye'den getirdikleri dünyalarını oluştururlar. Çocuklar büyümeye başladıkça okulda Alman arkadaşlarında gördükleri davranış biçimini ailelerde sergilemeye başlayınca aileler derler ki biz onlardan farklıyız. Biz ve ötekiler gibi bir ayrımlama söz konusu oldu. Böyle olunca asimile olma korkusu, kaygısı bizim işçilerde yeni oluştu. Bir bir ayrım, iki dünya oldu. Ve bu sefer literatürde, edebiyatta bir kavram ortaya çıktı. Dediler ki bu insanlar her sabah Almanya'ya gidiyor, her akşam Almanya'dan Türkiye'ye geri dönüyorlar. Yani Almanya'da bir Türkiye oluşturuldu. Mesela Kundeyçurdum çıktı. Kundeyçurdum Avusturya'da bir şair. İstanbul Üniversitesi Alman filolojisini bitirmiş gitmiş. Bir şiir yazmış. Demiş ki işte şiirinde genel olarak ödünç alınan bir gökyüzünün altında. Yani geçici, hep geçici olarak hayat demiş. Yani her seferinde Türkiye'ye izne gelip dönerken de diyorlar ki işte bu defa son. Yani bu sene daha çalışayım, seneye gitmeyeceğim. Ama bu hiç bitmiyor. Yani sürekli bir döngü bu. Bu şekilde devam ediyor. Bu sefer ne oluyor? Gurbetin sıkıntıları bazen türkü oluyor, dile geliyor. Mesela Almanya'da Türklere yayın yapan Westdeutscher Rundfunk Köln'de WDR... İşte yayın yapmaya başlıyor. Orada işte Kön Bülbülü diye Yüksel Özkasap çıkıyor. Bütün dertleri anlatıyor. İşte soğan ekmek yiyelim Zeynep'im falan türküler oluyor. Gitme. Gurbetin bütün şeylerini orada görüyorsunuz. Onun dışında yine Yüksel Pazarkaya yazar çıkıyor. İşte başka Emine Sevgi Özdemar çıkıyor. Emine Sevgi Özdemar sözgelimi yazdığı şeyde Türkçe düşünüyor. Almanca yazıyor. Çok enteresan geliyor Almanlara. Halbuki mental olarak biz dili öğrenirken aynı zamanda kültürünü de öğreniriz. Yani Türkçe söyleyiş biçimleriyle mesela Almanca'daki söyleyiş biçimi başka dilde farklıdır. Mesela hemen bir şey söyleyeyim. Birine başarılar dileriz. Başarı dilerken Halsun Beinbruch der Almanlar bir maça çıkarken. Kelime kelime tercüme ettiğimiz zaman boynun kafan kırılsın demek. Eğer değil mi bilmiyorsan başarılar dilediğinle anlayamazsın. Ya maça çıkıyorum kafan gözün kırılsın der gibi oluyor. Yani bu şekilde Emine Sevgi Özdemir da Türkçe düşünüp mesela dil kelimesine baktığımız zaman bir organı anlatırken Zunge deniyor. Ama lisan anlamında da dil Sprache. Emine Sevgi Özdemir birinci anlamını kullanıyor o eserinde. O Hayat Bir Kervansaray diye yazmış. Muhteşem şeyler. Kendisi aslında
yani sadece dili öğrenmek yetmiyor aslında.
Kültürü onu de öğrenmek lazım. Kültür. Ama kültürü öğrenebilmek için de toplumsal hayatın bir parçası olacaksın. Toplumsal hayatın parçası olmaktan bizimkiler de korkuyorlar. Aman asimile oluruz. Ya gavur olursak diyorlar. Tırnak için de söyleyeyim yani. Böyle bir sıkıntı var.
Ama işte kabul de görmedikleri için.
Kabul yani. Görmez zaten. Ben onu şey yapıyorum. Zaten uyum diye bir şey yok. Günümüzde ben yaptığım bütün şeylerde uyum bir toplumsal hayata, sosyal hayata uyum sağlayabilmeniz için o hayatın içinde olmadan kabul edilmeniz lazım o hayatın içine. Ama o hayatın içine girebilmek için de birinci şart o bulunduğunuz ülkenin dilini öğrenmek zorundasınız. İletişim dilini kurmak zorundasınız. Tabii. Eğer iletişim kuramıyorsanız insanlar sizi onun içine toplum içerisinde kabul edemezler. Böyle bir durum söz konusu. Neyse. İşte mental dönüşümlerle ilgili baktığımızda işte zaman içerisinde tabii bizim vatandaşlar yine kendilerini ifade edecek farklı kanalları ortaya çıkardılar. Ne yaptılar? İşte spor kulüplerine çocuklarını göndermeye başladılar. Kendi kulüplerini kurdular. İşte cami derneklerini kurdular. Çünkü Türkiye'de seküler bir yönetim ve dini inanç konusu bireylerin özel hayatıyla ilgili bir olaydı falan. Şimdi ama öyle de bir ülkeye gitmişsiniz, bir ihtiyaç, bunu yok sayamazsınız. Vatandaş işte mesela Köln'de katedralde şey yaptılar, bayram günü. Bizim bir Kamil amcamız vardı, ben Köln bürosunda, Almanya'nın Anadolu Üniversitesi Köln bürosunda çalışırken anlatırdı. O ilk kuşaktandı. Gidiyorlar işte orada görüşüyorlar katedralde ilgililerle. Bayram günü oradaki sıralar kenara çekiliyor. Herkes evinden gelirken seccadesini, halısını getiriyor ve bayram namazı kılıyor.
Şubat 1965.
Ve bayram namazı. Yani bu sene 50. yılı. Ve bir şey daha söyleyeyim. Köln Katedrali 2015 yılında Almanya'da Avrupa'nın Dresden'de başlayan bir hareket var. Nereden nereye geldik derken. Dresden'de başlayan Avrupa'nın İslamlaştırılmasına karşı çıkan yurtseverler cephesi diye Pegida diye şey yapıyor. Bu cephenin değişik şehirlerde yabancılara karşı gösterilerini protesto etmek için Köln'de Pegida lehtarlarının yaptığı yürüyüşte ışıklarını söndürerek onları protesto etti. Bu aslında 50 yıl geriye doğru gittiğimizde Türk işlerine sahip çıkan bir kültürün günümüzdeki yansımasıydı. Yani bir şey değişmedi bizim açımızdan dediler. Baktığımızda zaten Köln, Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde işçilerin ağırlıklı olarak yaşadığı bir şehirdir. Ekonomik olarak öyledir. Mesela hep şeyi karşılaştırırlar. Köln'le Düsseldorf'u karşılaştırırlar. Düsseldorf da Avrupa'nın moda başkentlerinden birisidir. Önemli, modern. Çünkü şeydir, kültür. Eyalet başkentidir aynı zamanda. Dolayısıyla bürokratlar orada yoğundur. İşte Köln'de falan. Yani böyle bir durum var ortada, farklı mesela. İşte öyle durumlar oluyor. Vatandaşlarımız bu süreç içerisinde işte ne dedik? Kültürel etkinliklere katılmaya başlıyorlar. Yazarlarını çıkartıyorlar kendilerinin. Spor kulüplerine devam eden çocuklar işte altyapılara devam ediyor. Önemli sporcular çıkmaya başlıyor. Hala günümüzde de var Alman kulüplerinde, değişik branşlarda Türkiye kökenli gençler spor yapıyor. Başarılı oluyorlar. Onların başarılarını ben hep şöyle değerlendiriyorum, yurt dışındaki vatandaşların başarısını. Şimdi gökyüzüne bakıyorsunuz böyle açık bir şeyde, yıldızlar falan. Yıldız kayıyor böyle, bak gidiyorsunuz. Dilek tutuyorsunuz. Değil mi? Yıldız kayın, dilek tutuluyor. Bizim kültürümüzde var bu. Halbuki kayan yıldız ölen bir yıldız. Biz ölen bir yıldızın şeyinden kendimize dilek tutuyoruz. Avrupa'daki başarılı gençlerimizden, başarı öykülerinden de biz dilek tutuyoruz. Acaba diyoruz, bize şey var mı? Bu gençlerimizin başarılarından bir katkı olabilir mi? Aslında herkes kendi yoluna gidiyor. Evet, onlar her zaman Türkler. Türk olduklarını hiçbir zaman unutmuyorlar. Mesela benim yurt dışındayken bir tanıdığım Alman vatandaşlığına müracaat etti. Türkiye'den de o dönemde hala öyle. Bulunduğunuz ülkenin vatandaşlığına geçin diyorlar. Vatandaşlığına geçiyorlar. Vatandaşlığa geçtikten sonra o dönemde pembe kart diye geçiyordu. Çok fazla işe yaramıyordu. Pembe kart veriliyordu. Vatandaş izinle konsolosluğa gitti. Ben Alman vatandaşlığına geçeceğim dedi. Alman vatandaşı olmak için gerekli prosedürü sağlamıştı. Konsolosluğa gitti. En sonunda işte Türkiye'den de vatandaşlıktan çıkmasına uygun şey verdiler, izin verdiler. Konsolosluğa gitti. Nüfus ve cüzdanını ve pasaportunu teslim etti, geldi. O gün büroya geldikten sonra arkadaşımızın iki gözü iki çeşme hüngür hüngür ağladığını şey yapıyoruz. Biz niye ağlıyorsun? Yani kendisiyle sanki hocam içimden bir şeyler koptu dedi. Yani Türkiye'ye bu kadar kuvvetli duygusal bağlarla bağlı insanlar. Biz de hep dedik ki yani bu bürokratik anlamda bir şeydir. Siz hep Türksünüz. Almanlar da zaten öyle diyor. Bakıyor, pasaportunu uzatıyor, Alman kimliğini. Hangi uyruğu ne? Almanım diyor. diyor. Kimliğin Alman ama sen Türksün diyor. Böyle şey geçiyor yani mental dönüşüm açısından da baktığımızda. Ama şöyle bir şey var. Bürokrasiye doğru tırmandıkları zaman Alman vatandaşı belli noktalara gelmiş. Diyorlar ki, mesela Feridun Zaimoğlu çok önemli bir yazardır. Onun web sayfasında kendini anlatıyor. Bolludur, hemşerimizdir. Benim hemşerimdir. Diyor ki, anne babasının memleketi olan Bolu'da doğdu. Kendisi şu Almanya'da, şurada yetişti ve Alman. Anne babası kendini Türkiye'ye bağlı hissediyor kökleriyle. O da kendini Alman hissediyor. Ama annesinin babasının Alman olmasından, Türk olmasından çok fazla da rahatsız olmuyor. Yani yeni yaklaşımlar böyle gidiyor artık, yeni kuşaklar. Biraz da diyor ki Başkaları da evet diyorlar, siz şeysiniz, biz Almanız, Türkiye kökenli Almanız. Peki çocuklarınızın Almanya'ya gitmesine ya da Türkiye'ye gitmesine, ha dedelerinin memleketine tatilde gitmeleri duygusal olarak benim egolarımı biraz şey yapar, şişirir. Ben mutlu olurum. Ha gitmese de dünyanın sonu değil, ne yapayım falan diyorlar. Gençlerin geldikleri nokta bu. Ama bir şey var. Ne kadar Alman vatandaşı olursa olsunlar, artık pembe kartlar mavi kart oldu. Bürokrasideki sıkıntılar biraz daha çözümlendi. Çok da olmasa bile. Onların beklentileri var ama. Hala beklentilerinden birisi şu. Üniversitelerimizde okuyan Alman vatandaşı Türk çocuklarımız var. Çok başarılı çocuklar. Üniversiteyi bitiriyor diğer arkadaşları birlikte. Arkadaşları diyor ki biz üniversitede asistan olmak istiyoruz. Bu çocuklar da biz de asistan olmak istiyoruz hocam. Pembe şey mavi kartlı vatandaşlar. Onlar devlet memuru olamıyorlar. Çocuklar asistan olarak alamıyoruz. Diyor ki çocuklar, ama hocam diyor ben Türk'üm. Evet sen Türksün ama yasal olarak size o hak verilmemiş. Bu ciddi bir çocuklar açısından üzüntü verici. Ancak ne zaman olabiliyor? O çocuklar gene Türkiye'de akademik kariyerlerine devam edecekler. Yüksek lisanslarını, işte doktoranı yapacaklar. Yabancı uyruklu öğretim üyesi olarak istihdam edilecekler falan. O imkanlar var. O kapılar hep kapalı değil ama yani öyle bir sıkıntı var. Türkiye açısından bu mavi kartlara baktığımızda, ne dertleri var diye baktığımızda.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Biz burada kalıcıyız'daki birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Şimdi telefon hattımızda bir konuğumuz var. Cengiz İyilik. Yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Cengiz Bey Almanya'da 50 yılını tamamlayan ve artık Almanya'yı vatan edinmiş bir vatandaşımız. Türk ve Alman kültürüne yaptığı katkılardan dolayı kendisine liyakat nişanı verilmiş. Cengiz Bey, öncelikle tebrik ediyoruz sizi. Bu kültüre yaptığınız katkılardan dolayı. Almanya'da geçirdiğiniz 50 yıl boyunca uyum aşamasında özellikle Türk kültürünü yaşatmak için neler yaptınız, neler yaşadınız, nelere değinmek istersiniz?
Kendi kültürümüzü yaşatmak için evvela onu kısaca bahsedeyim. Ben halk evlerinde yetiştiğim için, Eskişehir halk evinde yetiştiğim için orada ne öğrendiysem onu buraya taşıdım. Hı hı. İlk işim bu oldu. Halk oyunları, halk müziği, saz kursları, halk edebiyatı, bize ait olan bu değerlerin topluma aksettirilmesi, şiir geceleri, şenlikler, bayram ve tatil günlerindeki eğlencelerimiz, bu şekilde kendi kültürümüzü yaşamak için gerekli olan şeyleri yapmaya çalıştık.
Bu aşamada yaşadığınız zorluklar muhakkak olmuştur, değil mi?
Aslında çok fazla da zorluk yaşadığımızı söyleyemem. Belki ben bu konuda biraz da şanslıydım. Bizim burada bir Alman kurumu, Arbeiter Wohlfahrt dediğimiz Alman kurumu, bizim bu şekilde yapacağımız kültürel faaliyetlere katkıda bulunabilmek için bizi anlayabiliyordu. Biz de onların anlayışına sığınarak burada gerekli olan çalışmalarımızı yapma fırsatı bulduk.
Evet, ne mutlu size, diğer vatandaşlarımız da. Umarız bu şekilde uyum sağlama aşamasında kolaylıklarla karşılaşıyorlardır. Stüdyoda program danışmanımız Doktor Can Ünver var, göç uzmanı, ve Profesör Doktor Mustafa Çakır, kendisi Yurtdışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Ben biraz onların da sizlere evet. soruları var.
Tabii ben tanıyorum zaten Mustafa Bey'i.
Evet. Buyurun hocam.
Cengiz Bey merhaba, beni de tanıyorsunuz. son dönemde de epey bir faaliyet içerisinde olduğunuzu biliyorum Tahir Hocam'la birlikte.
Evet.
Onlardan da bahseder misiniz Cengiz Bey?
Şey yapıyoruz işte.
Buyurun. Buyurun.
Biraz yani yaptıklarınızdan son da bahsedebilir
misiniz? Son dönemde de devam ediyor çünkü. Ben en son... sizin de katkınızla kutlanan bir öğretmenler gününde bulundum 2 sene evvel, biliyorsunuz. Hı? Ya da 3 sene mi oldu bilemiyorum şimdi Köln'de. Bu uzun zamandan beri hiç bıkmadan usanmadan bu işe devam ediyorsunuz. Ve herhalde en azından bizim vatandaşlarımız arasında önemli de olumlu tepkiler alıyorsunuz diye düşünüyorum. Yani bu kıymetinizi biliyorlar mı? Bütün mesele bu.
Biliyorlar. Çünkü önemli bir iş yapıyorsunuz. Tepkiler alıyorum. Eksik olmasınlar. Şimdi televizyonda bir reklam var. İki kültürü yaşamak bir nimettir diyor bir genç kızımız.
Evet.
Şimdi biz tabii ağaç kovuğundan çıkıp gelmedik. Belirli bir kültürden, belirli bir tarihten, belirli bir anlayıştan, bir süzgeçten geçerek bu ülkeye geldik. Ve biz kendi ülkemizde de çok kültürlülüğe alışkın bir toplumuz. Bizim içimizde çeşitli topluluklar yaşamış asırlar boyu. Yani biz kimsenin inancına, yaşantısına karışmadan herkesi olduğu gibi kabul etmiş bir toplumun çocuklarıyız. Buraya geldiğimiz zaman da bu haleti ruhiye içerisinde, bu düşünceler ve duygular içerisinde kendimize göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Benim şanslı olduğum taraf, sonradan da çalışmak durumunda kaldığım Arbeiter Wohlfahrt gibi bir teşkilatı bulmuş olmam ve onların desteğini de alarak bir takım kolaylıkların kültürel çalışmalarıma katkı yaptığını söyleyebilirim.
Cengiz Bey merhaba diyorum öncelikle. Ben de sizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim efendim. Buyurun.
Şimdi Anadolu Üniversitesi'nin Batı Avrupa Bürosu'nda görev yaptığım dönemde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gençlik Oda Orkestrası'nın Köln'de verdiği bir konser münasebetiyle orkestra üyelerini sizin kültür merkezine getirme fırsatım olmuştu.
Evet.
Hatırlarsanız orada...
Hatırladım.
Hatırladım Can Bey. Paylaşım yapılmıştı.
Evet.
O gün sizin bizim gençlere gösterdiğiniz nezaket, ev sahipliği gerçekten hala belleklerde yer ediyor.
Eksik olmayın.
Sizin o dönemde bu yana yaptığınız çalışmalar mutlaka değer bilir insanlar tarafından takdir edildi ve Köln'de işte Almanya Devleti size şükran nişanı verdi, liyakat evet. nişanı verdi. İşte Köln'de şükran gecesi düzenlendi. Acaba bundan sonraki aşamalarda mesela bildiğim kadarıyla Köln merkezde 100 binin üzerinde Türkiye kökenli insan yaşıyor.
Evet.
Ve bundan sonraki göçün geldiği noktada Türkiye'deki değişik üniversiteler yine orada faaliyet gösteriyor. Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi eğitim imkanlarını veriyor. Örgün ve uzaktan eğitim olmak üzere.
Hı hı.
Acaba Almanca bilmeyen vatandaşımız var mı hala? Weidengasse hep orası Türk dünyası Köln'de belki ama Almanca bilmeyenler var mı? Varsa bunlara Almanca kursları düzenlenmesi ya da Volkshochschule'de düzenleniyor mu özellikle?
Yok, bizde de düzenleniyor. Ait. Mesela Almanca bilmeyenler genellikle artık evlenip de buraya gelmiş olan kuşaklardan kaynaklanıyor. Mesela şimdi şöyle de söyleyebiliriz. Artık bugün Türkiye'den çok fazla evlenilerek buraya gelin getirme faslı neredeyse bitti.
Evet.
Yani tam bitmedi ama bitti gibi.
Çünkü diyorsunuz ki
ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşaklar birbirlerini tanıyarak,
evet,
birbirlerini anlayarak, severek evleniyorlar. Yani bizim kültür merkezimizde o kadar çok birbiriyle tanışan insan var ki şimdiye kadar aşağı yukarı 37-38 kişi evlendirdik.
Ne mutlu, ne güzel. Şimdi ben burada hemşeri derneklerinin yaptığı yıllık toplantılarının da aslında aynı bölgenin insanların, gençlerin birbirleriyle tanışabilmeleri ve geleceğe yönelik bir hayat arkadaşlığı, evlilik vesaire kurabilmesi için vesile oluşturabildiğini de düşünüyorum. Ne dersiniz?
Ya elbette. Şimdi eğer bir insan bir topluluğun içerisindeyse, o topluluğun içerisinde de gönlüne uygun, gözüne uygun, zevkine uygun, anlayışına uygun bir insanı buluyorsa ve amaçla ileriye dönük bir hayatı beraber paylaşmaksa neden olmasın?
Evet. Cengiz abi, burada benim üzerinde durmak istediğim bir diğer husus daha var. Bildiğiniz gibi birinci kuşak üyeleri ciddi bir şekilde cenazelerinin Türkiye'ye nakliyle ilgili olarak bir fon oluşturma gayreti içerisine gittiler. Cami dernekleri hemen hepsi kendi arasında cami işte cenaze fonları falan oluşturdular. Bir grupta cenazelerimizin Türkiye'ye nakledilmesini değil de bulunduğumuz yerde, çünkü torunlarımız, çocuklarımız burada, bizim cenaze mezarlarımızı ziyaret burada etmelerini biz isteriz, tercih ederiz şeklinde yapıp Müslüman mezarlıkları kurulması yönünde taleplerini gündeme getiriyorlar. Şimdi bu konularda siz olayın orada merkezindesiniz. Birinci kuşakla olan ilişkileriniz devam ediyor. Yeni gençlerle ilişkileriniz devam ediyor.
Ben tabii bu konuda kimse adına konuşamam ama kendi adıma bir mücadelem var bu konuda.
Evet.
Hatta geçen sene DİTİB'e müracaat ettim. Neden bu, ben fonun üyesiyim. Neden ben üye olduğum zaman benim cenazemi alıp Türkiye'ye götürüyorsunuz da Türkiye'den buraya niye getirmiyorsunuz? Benim çoluğum çocuğum, benim bir mezar yerim var burada. Şimdi mesela söylüyorum. O mezar yerinde işte benim oğlum rahmetli yatıyor. Benim eşim de Allah, ben öldüğüm zaman oğlumun yanına gömülmek isterim diyor.
Evet.
Ben de öldüğüm zaman eşimin yanına, çocuğumun yanına gömülmek isterim. Torunum da bunu böyle isteyecektir. Ama onlar anlaşmayı sadece burada ölenlerin cenazelerini Türkiye'ye götürme anlaşması yaptıkları için Türkiye'de öleni burada getirme gibi bir şeyleri yok.
Anladım.
Üstelik bir de vatandaş olmadığınız zaman cenazenin buraya girmesi bir sorun.
Anladım. Peki o zaman şöyle bir şey düşünülebilir mi? Yüksek sesle düşünüyorum. Arkadaşlarımızla da bu konuyu zaman zaman gündeme getiriyorum yaptığımız konuşmalarda. Bu cenaze fonu sisteminin artık yeni bir yapısal dönüşüme dönüştürülmesi, kurumsal bir kimlik kazanması, Avrupa'daki Müslümanların AVO gibi, Caritas gibi bir yapılanmaya giderek birinci kuşak, ikinci kuşak ve işte mesela gençlik merkezlerinin, mesela siz diyorsunuz ki Arbeiter Wohlfahrt'ın desteğiyle bu işi yaptık ama artık biz kendi oluşturabileceğimiz fonlarla bu gençlik eğitim merkezleri olabilir, bağımlılıkla ilgili mücadeleler
şey
olabilir.
Biz senelerdir mücadelesini de yapıyoruz aslında ama bu bir imkan meselesi tabii Can
Bey.
Yani bunun için büyük imkanlara bir zamanlar bir Türk evleri falan diye bir şeyler açıldı.
Evet.
İşte birkaç sene devam etti. Ondan sonra da kapandı. Bir daha hiçbir faaliyet gösterilmedi. Olmadı. Yani Türkiye'nin de bu işe biraz el atması lazım.
Evet.
Yani biz burada Almanya bizden entegre olmamızı istiyor. Zaten bizim entegre olacak tarafımız kalmadı. Biz zaten entegre falan olmuşuz.
Doğrudur.
Yani biz zaten Cumhuriyet devrimleriyle kendi yasalarımızı da Avrupa'ya göre yapmışız. Öyle bir kuşaktan geldik. Buraya çabucak intibak ettik. Çoluğumuzu çocuğumuzu getirdik. Burayı yurt belledik. Burayı vatan belledik ve burada yaşıyoruz.
Evet.
Ama tabii kendi kültürel ve inançsal değerlerimizle yaşamak istiyoruz.
Evet.
Yani bizim Almanya'ya katkımız var, zararımız yok. Bunu Almanya kendisi de biliyor.
Evet, şimdi bu bağlamda hemen o zaman birinci kuşağa yönelik yaşlı bakım hizmetleri, hasta bakım hizmetleri, bunlarla ilgili sınırlı, kısıtlı sayıda olan girişimlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması sanıyorum bundan sonra üzerinde ağırlıklı durulması konulardan bir kısmı.
Kesinlikle öyle tabii. Biz, mesela bizim generasyon yaşlanıyor.
Evet.
Altesayimler dediğimiz yaşlılık evlerine gideceğiz. İşte huzur evleri dediğimiz yerlere gideceğiz. Belki bir kısmımız hasta olacak, bir kısmımız yatalak olacak. Bütün bunların bakımları, bununla ilgilenmeleri, buradaki insanların biriktirdiği maddi ve kültürel bir takım değerler var. Onların ne olacağı, yani o kadar çok sorunumuz var ki burada. Öldükten sonra sorunlarımız da var yani.
Evet.
Kiminin çocuğu var, kiminin yok. Bu insanların birikimleri var. Benim evimde 4000 tane kitabım var. Belki 200 tane yaptığım resim var.
Evet.
Ne bileyim, yüzlerce, binlerce kasetim, müzik plaklarım, şunların, bunların, o kadar çok birikimlerim var. Bunlar ne olacak?
Sizin kültürel mirasınız da mutlaka değerlendirilecek Cengiz abi.
İnşallah değerlendirilirse bizden sonraki insanlara bir katkımız olabilir yani.
Evet. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Hocama veriyorum sözü.
Ben teşekkür ediyorum.
Şimdi bir bilgi kısaca ben hemen ilave edeyim. Bundan kısa süre önce, bir iki ay kadar önce bu Almanya Türk toplumunun öncülüğünde Berlin'de ve bir iki başka yerde galiba zannediyorum böyle bir Türklere mahsus yardımlaşma, sosyal yardımlaşma teşkilatı kuruldu.
Karışık onlar sadece Müslümanlar değil.
Değil yani Müslüman, evet yani yabancılara, yabancılar evet. için evet. yani Türkler için değil evet. de tabii önce Türkler yine.
Evet.
Ondan sonra onun ötesinde bir de mesela Berlin'de bir böyle büyük arazi satın almış bir girişimci vatandaşımız var. Orada bir yaşlılar köyü yapıyor.
Evet.
Yapmaya çalışıyor. Nare Yeşilyurt ismini de söyleyeyim. Ondan sonra başka yerlerde mesela Köln'de yine işte bundan birkaç sene evvel ben bizzat ziyaret ettim, gördüm. Türklerin de yaşlı Türklerin, Türk vatandaşlarının da kaldığı bir huzur evi var. Giderek bu ihtiyaçlara karşılık bir takım olmaya girişimler başladı. Olmaya
evet,
başladı. Yani
evet,
bu
başladı.
Aklın şeysidir tabii. Yani evet. gerektirdiğidir. Sonuçta fakat tabii orada da mesela o huzur evini ziyaret ettiğimiz vakit yaşlı bir vatandaşımız beni yanına çağırdı ve kulağıma eğilerek bana Türkiye'de bir mezar yeri ayarlayın ne olur dedi, rica etti falan. Yani şimdi evet. bu işler çok tabii böyle birdenbire değişecek şekilde değil. Yani evet, biraz evvel hocam sizin de söylediğiniz gibi çifte sadakat çok önemli bir sorun.
Evet.
Önemli bir şey. Yani vatandaşlarımıza bakıyoruz. Alman vatandaşı olmuş. Kalbi burada atıyor. Türkiye'ye geldikten sonra orayı özlüyor. Aynı anda iki ülkede yaşayan insanlar var.
Tabii,
yani hem ruhen
kalanlar,
işte biraz şimdi, arafta kalan insanlarımız var. Şimdi İstanbul,
bir şey söyleyebilir miyim
buyurun,
burada?
Buyurun.
Şimdi ben bu ülkede 50 yıldır çalışıyorum. 50 yıldır yaşıyorum. 50 yıldır çoluğumu çocuğumu bu ülkede yaşatıyorum. Ve bu ülkede de kötü bir şey görmedim. Yani onu da söyleyebilirim. Şimdi benim bu ülkeye de bir sadakatim var. Evet, Türkiye benim
tabii,
ülkem.
Tabii
işte. Türkiye benim yurdum. Atalarımın yurdu. Binlerce insanın şehit verildiği, bize o toprakları bırakıp gitmeleri, bize armağan etmeleri. Bütün bunların hepsi çok güzel ama ben şimdi burada yaşıyorum. Burada da bir takım şeylerin ben buradan gitmeden de yapılmasından yanayım. Yani ben hem ülkeme katkım olsun, ülkemin insanlarına katkım olsun, ama burada da bana kucağını açmış veyahut da benim gücümden istifade etmiş ama sonunda da benim hakkımı vermiş olan bir ülkeye karşı da sadakatsizlik etmek istemiyorum.
Evet. Çok anlaşılır bir düşünce. Yani
çok net.
Çok evet. Net yani.
Evet, yani o bakımdan hem vicdanımın sesini dinleyerek bu ülkeyi sevmek istiyorum. Hem de atalarımın bana mirası olan ülkemden vazgeçemiyorum. Beni anlaması lazım Türkiye'nin de Almanya'nın da.
Evet. Cengiz Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sizi tekrar tebrik
efendim.
Ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sağlıkla kalın Cengiz Bey. Selamlar.
İyi günler diliyorum ben.
Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Hocam sohbetimizi devam ettireceğiz ama ben bir konuyu merak ediyorum. Yani sürekli Türkler açısından bir şeyler konuştuk. Dedik ki işte işçi konumunda gidişler oldu. Giderek işverene dönüştü işte Türk vatandaşları. İşte belli başarılar elde ettiler. Spor camiasında, işte siyasi camiada, akademik alanda. Peki Alman toplumu, daha doğrusu Avrupa'ya genel olarak bakacak olursak toplumun buna karşı davranışı ne oldu? Yani bu korkulan bir şey mi? Yani bu göçmenlerin sadece işçi olarak kalmasını mı tercih ederdi ev sahibi ülkeler diyelim? Yoksa bu şekildeki bu rol değişimi oradaki toplumun da hoşuna giden ve bu desteklenen bir şey mi daha doğrusu? Bunu merak ediyorum ben.
Şimdi
çok zor bir soru sordum.
Aslında beklenmeyen bir durumdu. Beklenmeyen, çünkü geçici etiketi yapıştırılan, misafir diye adlandırılan ama Max Frisch'in deyimiyle İsviçreli yazar işte
kalıcı hale geldi.
İşte diyor ki iş gücü istedik ama insanlar çıktı geldi. Sonuçta yani tabii Max Frisch hangi bağlamda bunu söyledi, kim için söyledi, o da ayrı bir tartışmanın konusu ama sonuçta yabancılar için söylemiş, işçiler için söylemiş. Empati kurduğumuz zaman ortaya çıkan bu başarı öyküleri sadece Türkiye için değil, Almanya, Avusturya, İsviçre, diğer ülkeler için de bir kazanımdır. Kültürler arası bir zenginliktir bu iletişimdir. Yani fast food yeme alışkanlığı açısından baktığımızda bizim dönerimiz diğer markalı şeylerle birlikte zincir restoranlarla rekabet edebilir durumdalar. Daha çok, daha sağlıklı, daha çok satılan yiyecek, tercih edilen yiyecektir. Onun dışında yaşam biçimleri. Mesela Renan Demirkan'a, tiyatrocudur, önemli, hı hı, Alman tiyatrosu önemli isimlerinden birisi, Türk kültürünü tanıtması için sipariş üzerine kitap yazdırılmıştır. Üç Şekerli Demli Çayı, Renan Demirkan sipariş üzerine yazmıştır. Orada beşik kertmesi konusunu falan anlatmıştır. Yani bir zenginlik olarak bakıyor Almanlarda, Avusturyalılarda. Ama zaman zaman farklı kültürlerin bir arada yaşadığı dönemde tahammül sınırlarını zorlamamak gerektiğini de düşünüyorum. Hoşgörü, iyi niyet, tabii hoş görürken birazcık hoş gören açısından daha yüksek olma durumu söz konusu, eşitlik yok belki ama sabırları zorlamamak gerekir. Sınırları iyi koymak gerekir diye düşünüyorum. Ve gelinen noktada aslında hem Türkiye'nin hem de erek ülkelerin, hı-hı, Almanya'nın, Avusturya'nın vesaire kazandığı durumdan kazançlı çıktıklarını söyleyebilirim. Hı-hı. Sadece işte edebiyat dünyasına bakıyoruz, iş dünyasına bakıyoruz. Yani karşılıklı ekonomi, turizm hareketlerine bakıyoruz. Yani bunlar hepsi artık birbirinden kopamayacak durumdalar. Yani bugün 3 milyon yaklaşık Türkiye kökenli insan yaşıyor sadece Almanya'da. Hı. Yani kalkıp da akşamdan sabaha işte çok kötü oldu demek, böyle peşin hükümlü vermek, genellemek bazı kavramları çok doğru değil diye düşünüyorum.
Doğru, haklısınız.
Evet.
Haklısınız.
Son olarak Can Hocam, var mı eklemek istediğiniz?
Vallahi tabii şimdi işte bu süreçleri yaşıyoruz ve genellikle de işte bu programda yaptığımız görüşmelerde de, konuşmalarda da aslında iyimser bir hava yansıtmaya çalışıyoruz. Yani iyiye doğru bir gidiş var. İşte kalıcılık artıyor. Karşılıklı saygı artıyor. Yani tahammül ve hoşgörüden ziyade saygının artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kabul kültürü de geliştikçe zaman içerisinde bu işte yani aslında yeni bir değerlendirme, belli kategorilerde düşünmeye alışmışız hep şimdiye kadar. O kategorilerin üstünden, üstesinden gelmek zorundayız şimdi. İşte mesela işte sınır ötesi yaşamlar. Belli kavramlar şu anda böyle çok tartışılıyor, işte diaspora, transnasyonellik falan filan. Bunlar bazen birbirinin yerine kullanılıyor, bazen karşıymış gibi.
Artık yani, göç süreci evet, yok, evet, başka, yeni bir yaşam
mobilite biçimleri. Var, mobilite var. Ve mobilite yaşadığınız yerde de evet. böyle, coğrafi anlamda da böyle, evet. zihinde de böyle
evet.
yani.
Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sohbetimizin sonuna geldik.
Biz teşekkür ediyoruz.
Profesör Doktor Mustafa Çakır, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Yurtdışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, stüdyo konuğumuzdu. Yine bekleriz hocam.
Kısmet nasip.
Zamanımız ancak bu kadarına müsaade ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle değerli dinleyenler. Biz burada kalıcıyız programına haftaya salı günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.